Park. Yazan Menekşe Toprak. Seslendiren Deniz Yüce Başarır. Bu öykü yazarın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Valizdeki Mektup kitabından alındı.
Oturduğum banktan, ağaçların dalları arasından şehrin ışıklarını görüyorum zaman zaman. Çok uzaktan, yüksek apartmanların yanıp sönen pencerelerinin ışıkları gibi göz kırparcasına bir görünüp bir kayboluyorlar. Sonbahar geldiğinden ve ağaçlar yapraklarından soyunduklarından beri biraz daha sıklaştılar. Kokular da değişti. Kuru yaprakların keskin kokusu bu akşam bana bayıltıcı ıhlamur ve taze çam kokularını hatırlatıyor. Dökülüp dört bir yanı dolduran kestane ve ceviz ağaçlarının kuru sert koçanları ve yaprakları, eminim gündüzleri kızıl sarı kahve bir örtüyü andırıyordur. Cırcır böcekleri de sustu. Çok değil, bundan bir ay öncesine kadar cırcır böceklerinin sesleri öylesine yükselirdi ki, sanki herkes uyuduktan sonra onların muhabbetleri daha bir artar, sabaha doğru biraz daha azalarak sürer giderdi. Onlar da gece uykusuna yatmayanlardandı demek. Cırcır böcekleri, kentin sarhoşları, gece orospuları, pezevenkleri ve müşterileri, taksi şoförleri, uykuyla başları dertte olanlar ve tıpkı Mifom gibi tutkularına akıl sır erdirilemeyen gece serüvencileri, karanlık sevicileri. Mifom'un her gece dışarıya çıkma alışkanlığı beni de bu kervana kattı. Ama daha çok bu parkta dolaşmaya, bazen işte böyle bir bankta oturup dakikalarca gecenin sessizliğini dinlemeye götürebildi beni. Hala devam ettirmem, belki de Mifo'ya olan özlemimle ilgili bir şey. Ama o gittikten sonra da beni buraya bağlayan şeyler oldu. Mifo'yu yanıma aldığımda bir bebekti henüz. Tüm diğer yetişkinlerin çocuklarını istedikleri biçimde şekillendireceklerine inanmaları gibi ben de onu dilediğim biçime sokacağımı sanmıştım. Biraz öyle de olmuştu elbet. Ama üzerindeki bebeklik hızla kaybolup farkına bile varmadığı bir şekilde büyüdüğünde kendine özgü huylar geliştirmişti. Özellikle geceleri baş gösteren huysuzluğundan sonra kavradım galiba onun büyüdüğünü. Gece saat birden sonra üzerine bir şeyler çöreklenmişçesine oturma odasının o en sevdiği geniş kırmızı koltuğunun üzerinde uyuklarken başını aniden havaya kaldırır, kulaklarını yukarı diker ve sabırsızca ayağa fırlardı. Sanki birileri tarafından dürtülmüş, hemen acele kalkması ve harekete geçmesi gerekiyormuş gibiydi. Önce saatlerce süren havlamalarına, dış kapıyı tırmalayışına bir anlam verememiş, ona mamasını, koca sahte kemiğini vermiş, bir bebekmişçesine onu pışpışlamaya, oyalamaya çalışmıştım. Ama Mifo'nun derdinin kendini dışarıya atmak olduğunu, işi komşularımın kapıyı çalmasına bırakmadan ertesi gece anladım. O günden sonra da saatler gece yarısını geçtiğinde, ya benim elimde ya onun ağzında tasması, tekrar sokağa uğrar olmuştuk. Alıştım onunla birlikte gece gezintilerine çıkmaya. Tabii Mifo'nun derdi, ortalıkta tek tük sarhoşun volta attığı, akşam iş vardiyasından dönenlerin, kahve bar gezgincilerinin rutin akşamları, sokakları değildi. Onun özlemi doğaydı. En büyük şansımız, oturduğum evin birkaç sokak ötesinde, küçük bir ormana benzeyen bu parkın varlığıydı. Doğa kokusu ve özlemiyle yanıp tutuşan Mifom, sevinçle kuyruğunu sallaya sallaya, burnunu yere sürte sürte koşardı önümden. Ve bazen ürkütücü bir siyahlığa gömülen parkın içine dalardı. Parkı bulan da yine onun bu burnu olmuştu. Onun parkın içinde keyifle hırlayışını, burnunu yere sürtüşünü işitirdim. Sonra bazen ağzında kocaman bir ağaç dalı, dar bir kütük, bazen kim bilir hangi çocuğun gündüz kaybettiği bir beyzbol, masa tenisi topuyla veya bir çocuk arabasından düşmüş patik tekiyle önümde dikili verirdi. Zamanla onun bu ritmine alıştım. Mifo ile gece oyunlarımızı sürdürmek ve ertesi günde işe gidebilmek için akşam saatlerinde 1-2 saat uyurdum. Bu aramızda hiç dile getirmediğimiz gizli bir anlaşma gibiydi. Ben günün yorgunluğunu üzerimden atmak için uykuya dalarken o çıt çıkarmazdı. Uyanık olsa bile oturma odasının tek koltuğu olan o kırmızı koltuğun üzerinde kıpırdamadan yatardı. Zamanla eğer vakit gelmiş de uyanmamışsam beni o uyandırır olmuştu. Bu da aramızdaki sessiz bir anlaşmaydı. Burnumda, ağzımda, tüm yüzümde dolaşan diliyle uyandırırdı beni. Ne güzeldi o ıslak dilin ayaklarımdan bacaklarıma doğru gezinmesi. O sert, tırtıllı, hızlı hızlı bastırıp çekilen dil, kasıklarıma yayılan sancılı bir zevke dönüşürdü. Zamanla beni uyandırmak için ağzında o çok sevdiği kremanın kutusuyla bazen başucumda, bazen ayaklarımın hemen dibinde ya da bacaklarımın arasında bulur olmuştum onu. O melun kaza olmadan önce yalnızlık nedir bilmezdik. Biz birbirimize yetiyorduk. Konuşmamız gerekmiyordu. Aslında konuşuyorduk da. Biliyordum. Üzüntülerimi, çalıştığım şirketten eve taşıdığım stresimi anlıyordu. Başını sağa sola çevirip hüzünle bakan simsiyah güzel ıslak gözleriyle zaman zaman o da benimle gözyaşı döküyordu. Ama ah o kaza. O sarhoş kamyon sürücüsü o gece bir Azrail gibi karşısına çıkmasaydı Mifom'un. Ve Mifom gecenin içindeki maceramıza dalmak için o denli heyecanlı, o denli kendini kaybetmemiş olsaydı. O gidince geceler uzadı. Özlemler çoğaldı, çoğaldı. Adını sanını bile anmadığım eski sevgilileri, yıllardır görmekten kaçındığım annemi bile aramama yol açtı. Sonra onu özlemim garip bir anışmaya dönüştü. Kokusunu artık alamıyorum evde. Koltukta, yatak odasında, banyoda, hiçbir yerde. Ama onunla edindiğim alışkanlıklar kaldı geriye. Otomatiğe bağlanmış gibi akşam iş dönüşünde yemeğimi yedikten sonra yine 2 saatlik uykuya yatıyorum. Her defasında onun beni uyandırdığı saatlerde kalkıyorum. Ama hep ağzımda bir acılık, yüreğime çöreklenmiş bir korkuyla. Çoğu zaman gördüğüm düşlerden, karabasanlardan kendimi kurtarmam epey zaman alsa da yine de alışkanlıkla kalkıyorum. Ertesi gün giyilmesi gereken elbiselerimi hazırlıyor, sonra kendimi dışarıya atıyorum. Ayağım beni hep de bu parka getirdi. Burada daha da derinden hissediyorum Mifon'un yokluğunu. Özellikle ilk günlerde garip bir korku sarardı içimi. Ağaçların rüzgarla hışırdaması, kulağıma çalan bir çıtırtı, tüylerimi diken diken ederdi. Bundan birkaç hafta öncesine kadar her gece bu saatlerde koşan bir çift olurdu. Onların sağlık koşusu için geceyi ve parkı seçmeleri güven verirdi bana. Artık göremiyorum onları. Yüzünü seçemediğim o adamı da. Mifom'u kaybettikten 10 gün sonraydı. Dalıp gitmişken cırcır böceklerinin artık kentin uğultusunu bastıramayan cılız seslerine, birden sanki yutkunan bir ses çaldı kulağıma. Önce yanıldığımı sandım. Sonra yutkunmalar hıçkırıklara dönüştü. Bir erkek sesine benziyordu fakat hiçbir ayak sesi işitmediğimden o kadar emindim ki. Hıçkırıklar gittikçe yükseldi. Sarsıntılı bir ağlamaya dönüştü. Ayak uçlarıma basarak ayağa kalktım. Etrafıma bakındım. Her iki yanı karşılıklı banklarla dizili ağaçlıklı yolun kavis çizdiği sınır noktasını zar zor seçebilsem de görünürde kimse yoktu. Sesin oturduğum bankın arkasından geldiğini anladım sonunda. Usulca yan yana dizilmiş ve adeta bir duvar örmüş olan çam ağaçlarının dallarını araladım. Her bir köşesini avucum gibi bildiğimi sandığım bu parkın duvar gibi bir çitle ikiye ayrılmış olduğunu yeni fark ediyordum. Üst bedenimi dalların arasına sıkıştırarak görüş alanımı iyice açtım. Biraz ötede, banklardan birinde başını avuçları arasına almış bir karartı, yükselip alçalan hıçkırıklarının ritmiyle sarsılıyordu. Uzun boylu olduğu belli olan bir erkek silüetiydi bu. Zar zor seçilebilen ince konturları dikkatimi çekti. Dakikalarca adamın yalnız başına süren bu ağlamasını seyrede almıştım. Aslında donup kalmıştım. Ağlaması durup sakin sakin nefes alıp vermeye başladıktan sonra bir sigara yaktı. Çakmağından çıkan kısacık anlık alevden çakmağı siper ettiği parmaklarındaki yüzükleri ve kemikli yüz çizgilerini seçebildim. Adam sigarayı derin derin içine çekip bir yandan da tek tük yıldızların göz kırptığı gökyüzüne bakarken ben de onun yüzünü görmeye çalıştım. Sigarasını bitirdikten sonra ayağa kalktı. Çakıl taşlarıyla döşeli olduğu ayak seslerinden anlaşılan yolun sağından uzaklaşıp gitti. Karanlıkta kayboldu. Adamın kaybolduğu taraftan biraz sonra bir araba marşı ve motor sesi yükseldi. Araba hareket etti. Sonra homurtusu gittikçe uzaklaştı. Mifom gittiğinden beri bu parkta beni hiçbir şey, sadece silüetini seçebildiğim ağlayan bu adam kadar şaşırtmamış ve heyecanlandırmamıştı. Hani kentin dört bir yanındaki barlarında, parklarında, metrolarında, sokaklarında şişe diplerini bulmuş yüzlerce insan manzarası, yüzlerce insan dramı varken tutup neden buradakine şaşırdığım sorulsa yanıt vermekte güçlük çekerdim. Belki de çakmağın alevinden bir an gördüğüm bakımlı ve temiz bir yüze sahip bir adamın, evinde, bir dostunda veya psikoloğunun muayenehanesinde değil de bu karanlık parkta ağlamasına tanıklık etmiş olmam ve bunun gecenin ikisine rastlıyor olmasıydı. Nedeni her ne olursa olsun, sabaha doğru yatağıma uzanıp birkaç saat sonra beni uyandıracak olan saate göz atarken bunlar vardı kafamda. Bu olayı belki birkaç gün sonra unuturdum, eğer ertesi gece adamı aynı yerde, aynı halde görmemiş olsaydım. Ertesi gece de, aynı saatlerde, neredeyse aynı şeyi yaşadıktan sonra adamı hep öyle orada bulacağımdan emindim. Üçüncü gece, biriyle ilk kez buluşmaya gidercesine heyecanlıydım. Ama bir o kadar da temkinli ve sessiz. Gökte dolunay vardı. Park ağaçların gölgelediği kuytu köşeler dışında aydınlıktı. Her zamanki banka oturdum. Etrafta hiç ses yoktu. Bir süre gökyüzündeki donuk dolunayı seyrederken üzerimdeki şala sarıldım. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Çakıl taşlarını gıcırtatan ayak seslerini ve bir çakmağın çakılışını duyduğumu sandım. Yanılmış da olabilirdim. Ama sonra niye diye hayıflanan fısıltılar yükseldi. Fısıltı bir çığlık gibiydi sanki. Çığlığın ardından kendini koy veren ve yine çok çok uzun süren hıçkırıklar başladı. Aylardır bu parkın içindeki tüm sırları çözdüğümü sanıyordum. Kuytu bir köşesinden yükselen sevişme inlemeleri, bu inlemeler arasından sanki bir ses duydum diyen kaygılı bir kadın veya erkek sesi, sonra duyulan sesten büyük bir haz alınmışçasına gittikçe büyüyen zevk çığlıkları, kucaklarındaki şişelerle bir bankta sızmış ve sayıklayan şarapçılar, köpekleriyle dolaşan gece gezgincileri, bir çalılıktan diğer bir çalılığa koşuşturan, gündüzden kalma ekmek kırıntılarının peşindeki fareler. Oysa şimdi şaşkındım. Geceleri kentin içinde saklanmayı kolaylaştıran bir parkta her şeye tanık olmak mümkündü de, hali vaktinin yerinde olduğu yüz çizgilerinden, elbisesinin oturuşundan belli olan bir adamın dakikalarca süren ağlaması olağanüstü bir şeydi benim için. Şimdi bakıyorum da, şaşırmaya ben herhalde azmetmişim o zaman diyorum. Bir benzerimi yakalamış olmanın sevinci ya da hüznü müydü bu? Hala bir daireye, bir işe sahip olduğu halde yine de evsiz olma, şişenin dibini gördüğü halde oraya inmeme hali. Yani sınır çizgisinde yürüyüp o sınırı aşmamanın sağduyusu. Bilemiyorum, belki de o adamın gerçeğiyle ilgisi olmayan saçma sapan bağıntılar kurma isteğimden ibaret bir şeydi bu. Ama o gece ağaçların dallarını aralayıp diğer tarafa bakmaya cesaret edemiyordum. Belki parkın bu denli aydınlık olması nedeniyle görülme korkusu, belki de bile bile bir insanın özel bir halini gözetlemenin verdiği hicapla ilgiliydi bu. Sonuçta adamın hıçkırıkları dinene ve yeniden çakılan bir çakmak sesini duyana kadar yerimden kıpırdayamadım. Çakıl taşlarının gıcırtılarını duyduğumda yürüdüğünü tahmin ettiğim yöne doğru yaprakları biraz daha sığ olan bitişik iki ağacın dallarını araladım. Çimenlerde yürüdüğüm için ayak seslerimin duyulmadığından emindim. Birkaç adım ötemde yavaş yavaş yürüyen uzun boylu adamı fark ettim. Seçebildiğim kadarıyla son derece şık giyinmişti. Buradan çıkıp bir partiye veya önemli bir buluşmaya gidecekmiş gibi bir hali vardı. Üzerindeki keten türü ceket ve pantolon kaliteli görünüyordu. Saçları kısacıktı. Çökmüş omuzlarla yürümesine rağmen dik ve sportif bir vücudu vardı. Adamın bu görüntüsü ve biraz önce sesini işittiğim hıçkırıkları birbiriyle öylesine çelişiyordu ki. Bir ara durdu. Etrafa kulak kabartırmış gibi hiç kıpırdamadan öylece dikildi. Sonra başını çevirip arkaya, bana doğru baktı. Gözlüklü olduğunu fark ettim. Ama ağaçlar arasından beni görmesi mümkün değildi. Gene de bana saatlerce sürmüş gibi gelen bu bir anlık beklemede yüreğim ağzıma gelecek sandım. Rüzgarın kıpırdattığı ağaçların hışırtısı ve şehrin çok derinlerden gelen uğultulu gürültüler yumağı duyuluyordu. Başını öne çevirdi ve biraz daha hızlı adımlarla yürüyerek gözden kayboldu. Bir süre sonra bir arabanın homurtusu çalındı kulağıma. Ortalık yeniden sessizliğe büründü. Cırcır böceklerinin tümden susmuş olduklarını o anda fark ettim. Ne garip, ikiz kardeşim, duygudaşım, dert ortağımdı sanki o benim. Sorunu ne olursa olsun, sanki oracıkta bütün içini bana dökmüş de, başını omuzlarıma koyup ağlamışçasına yüreğim onunla birlikteydi. Yollarda uzun ince kısacık saçlı bir erkek görsem heyecandan elim kolum dolaşıyordu. Hala öyle. Biliyorum, parktaki o adamla yüz yüze gelsem de onu tanıyamayacağım. Sadece acaba mı deyip uzun uzun yüzüne bakmak isteyeceğim. Bir süredir yokluğunu unuttuğum Mifom olsa binlerce kişinin içinden çekip çıkarırdı diye geçirdim içimden. Ertesi gece sabahın ilk ışıklarına kadar oturup onu beklediğim parka gelmedi. Ertesi gecede. Demek artık ağlaması gerekmiyordu. Ya da ağlayabileceği başka bir yer bulmuştu. Yoksa... Kafam karmakarışık, çalıştığım büronun 10. katından minicik görünen arabalara, insanlara bakarken adamı parktaki o ayinlerine vardıran acayip olay zincirlerini kurup duruyor, artık gelmeyişinin benimle ilgisini kestirmeye çalışıyordum. Bir saatlik öğle yemeğinde bütün yerel gazetelerin bulvar sayfalarını, ölüm ve kaza haberlerini tek tek okudum. Ama bir mağaza soygunu, şehrin mali sorunları ve yerel politikacılarla ilgili haberler dışında pek kayda değer bir şey bulamadım. Artık gidip onun bankına oturur olmuştum. Ve o birkaç gece sonra gene geldi. Biraz rüzgarlı, serin bir havaydı. Elindeki sigarayı derin derin içine çekişinden, aheste yürüyüşünden anladım yaklaşan ayak seslerinin ona ait olduğunu. Birkaç adım ötemdeki banka oturdu. Beni fark etmemiş gibiydi. Yandan karanlıkta kalan yuvarlak gözlüğünü seçiyordum. Beni görmemiş olması imkansızdı. Oturduğum tarafa hiç dikkat etmediğine bakılırsa belki de çok dalgındı. Birden içim ürperdi. Önceki gecelerde yaptığı gibi hıçkırıklarını koyvermemesini diledim. Birkaç kere cesaretimi toplayıp en azından iyi akşamlar demek geçtiyse de içimden vazgeçtim bundan. Oturduğum yerden yan gözle sigarasından derin nefesler alan adamı izledim. Sigarası bittikten sonra ayağa kalktı. Bana doğru bir adım atacak gibi oldu. Ancak adam geldiği tarafa dönüp yine aynı aheste ama bu kez daha geniş adımlarla yürüyerek karanlıkta kayboldu. Ayak sesleri tamamen kesildikten sonra park tıpkı Mifom'u yitirdiğim o ilk günlerdeki gibi zaman zaman rüzgarla sallanan ağaçların hışırtısıyla dolu karanlığa gömüldü. Eskiden huzur bulduğum, sanki benimle söyleşirmiş duygusunu veren rüzgarın ve ağaçların bu muhabbetleri öylesine ürkütücüydü ki. Karanlık aynı karanlık, sessizlik aynı sessizlik ama sanki ben bunların içinde bir yerde kaybolmuştum. Aynı Mifosuz kaldığım günlerde olduğu gibi. Bu karanlık ve sessizlikten çok kaybolma duygusuyla ilgiliydi sanki. Mifo'yu yitirdiğim günlerde üzerime musallat olan o kaybolma ve yolunu bir daha bulamama duygusu. Kendi benzerim olduğuna inandığım, fakat yarın bir yerlerde karşıma çıksa da tanıyamayacağım bir adamı bir daha hiç göremeyeceğim korkusu. Yatakta saatin ziliyle uyandırılmayı bekleyerek dönüp dururken, zonklamaya dönüşen baş ağrısının ağlamaktan kaynaklandığını anladığımda, sıcaklığı artık can çekişen güneşin ışınları yüzüme okşuyordu. Uzun bir süre daha, bazen kimi, niçin beklediğimi de unutarak bekledim. En ufak bir çıtırtı, en ufak bir ses yüreğimi ağzıma getiriyordu. Parkın iki yanındaki yolun bir bu yakasında bir diğer yakasında oturdum. Bekledim. O ağlayan adamın şimdi parkın bir köşesinde yalnızlık ayinine benden habersiz katıldığını düşledim. Yalpalaya yalpalaya önümden geçip giden sarhoşlarla, bir bankta uyuyan evsiz barksızlarla karşılaşmaya, sebebinin tecavüz mü yoksa gerçek bir sevişme mi olduğunu anlayamadığım haykırışları işitmeye devam ettim. Ama onu bir daha göremedim. Sonbahar geleli, ağaçlar yapraklarından soyunduklarından ve cırcır böcekleri tümden sessizliğe gömüldüklerinden beri park ne kadar da keder verici, nasıl da kasvetli oldu. Sadece yerlerdeki şu kuru yaprakların toprakla karışımından gelen saman kokusu burnumu okşadığında bir an dirildiğimi hissediyorum. Ama sadece bir an. Bu koku sanki çok çok eskilerden kalma bir şeyleri aklıma getirecek de anılarla ilgili film kopmuş. Onları bir türlü birbirlerine yapıştıramıyorum. Bugün Mifom'un cinsinden yeni dostumu almaya gideceğim. Onu bir kere gördüm. Henüz bebek. Sıcak ıslak gözleriyle gözlerimin ta içine bakması beni ona çekmeye yetti. Bakalım o da bir gece kuşu mu?
Menekşe Toprağ'ın Park Öyküsü'nü Deniz Yüce Başarır seslendirdi.